Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü Sünne adlı eserinin şerhine 7. maddeyle devam ediyoruz. Kıyas ve hevayı terk etmek hakkında bu. İmam Ahmed şöyle diyor. Sünnette kıyas yoktur. Ona darb-ı mesel yapılmaz. Heva ve akıllar onu tam olarak kavrayamaz. Şüphesiz bu ancak tabi olmayı ve hevayı terk etmeyi gerektirir. Yani sünnet ancak tabi olmayı ve hevayı terk etmeyi gerektirir. Sünnetin esaslarından herhangi bir esasta muhalefet eden kimse sünnetin ehlinden olamaz. İmam Ahmed bin Hanbel bu esasları yazdığı mektubunda bunu da belirtiyordu zaten. İşte kıyası kabul etmemek de bu esaslardan birisidir. Sünnetin ehlinden olmanın şartlarından birisidir. Berbahari Şerhus Sünne'de yani İmam Ahmed'in bu Usulü Sünne adlı kitabını o muhtasar bir şekilde şerh etmiştir. O eserinde 24. sayfada şöyle der. Şunu bil ki Allah sana rahmet etsin. Sünnette kıyas diye bir şey yoktur. Ona örnek, misal verilemez. Onda hevalara tabi olunmaz. Bilakis o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eserlerini keyfiyetsiz ve kayıtsız olarak tasdik etmektir. Niçin ya da nasıl diye sorulmaz. O konuda konuşmak, husumet, cedel ve anlaşmazlık, muhtes yani sonradan uydurulmuş şeylerdir. Sahibi hakka ve sünnete isabet etse de kalbe şüphe sokar. Onda darb-ı mesel yapılmaz sözü İmam Ahmed'in Amr bin Şuayb'ın babasından, onda dedesinden yani Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhuma'dan rivayetinde dedi ki insanlar kader konusunda konuşurlarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına geldi. Bu meseleyi konuşanlara karşı öfkesinden dolayı yüzü nar tanesi gibi kıpkırmızı olmuştu. Ve dedi ki size ne oluyor? Allah'ın kitabının bir kısmını diğerine anlamadığınız halde vuruyorsunuz. Sizden önceki kavimler bu yüzden helak oldular. Yani bir kısmıyla diğer bir kısmını karşı karşıya getirip cedel yapmaları. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den gelen rivayette şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ateşin değdiği her şeyden hatta peynir parçasından bile abdest lazım gelir. Ravi dedi ki bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh'a Ebu Hureyre'ye şöyle dedi. Ey Ebu Hureyre, yani şimdi yağdan yersek abdest mi alacağız? Sıcak sudan içsek abdest mi alacağız? Ravi dedi ki, bunun üzerine Ebu Hureyre İbn Abbas'a şöyle dedi. Ey kardeşimin oğlu, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis işitirsen, sakın ona darb-ı mesel yapma. Yani ona sakın kıyasla karşılık verme. Şimdi ateşin dediği şeylerden dolayı abdest almak ilk dönemlerde emrediliyordu. Daha sonradan bu nesedildi. Yani farzlığı nesedildi. Bir kimse ateşin dediği şeylerden dolayı abdest alırsa bu müstehaptır. Fakat illaki alması gerekmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh kendisi ateşte pişen yemeği yedikten sonra abdest alırdı. Bu kanaatte olmayan İbn Abbas radıyallahu anh bunu duyunca ona ne dersin güzel koku alıp onu sakalıma sürsem abdest almış sayılır mıyım diye haber gönderdi. Ebu Hureyre de dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis anlattığımda ona cedelleşerek darb-ı mesel yapma demiştir diğer bir rivayette. Evet, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis nakledildiğinde ona akıl ile, kıyas ile darb-ı mesel yapılamayacağı ve bu konuda sahabenin uygulamasının bu olduğunu gösteriyor bu rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh'a ne dersin? Güzel koku alıp onu sakalıma sürsem abdest almış sayılır mıyım? Sözüyle yemeğin kokusunu gidermek için abdest alınıyorsa güzel koku sürerek de yemeğin kokusu giderilir demek istemiştir. Ve böylece burada kastedilenin yani her türlü kokunun giderilmesi olduğunu düşünmüştür. Yani bir çeşit kıyas yapmıştır. İbn Ebu Hureyre radıyallahu anh da ona karşı çıkıyor. Allah Resulü'nden bir şey işittiğinde sakın bir daha böyle bir şey yapma. İbn Abbas radıyallahu anh'a genç, delikanlı sahabelerden, Ebu Hureyre radıyallahu anh ise yaşlı sahabelerden de ona böyle bir nasihat yapıyor bu yüzden. Kelamcılar ve bidat ehli akidelerine dair kabul ve reddlerinde felsefecilerin yollarına dayanarak bunların akla uygun olduğunu iddia ederler. Bidat ehli fırkalardan her biri, naslara aykırı olan bidatlerin akla uygun olduğunu söylemiştir. Akıllarına uyanı kabul ederler, uymayanı reddederler. Tahrif ettikleri şeylere de tevil adını verirler. Yani normalde yaptıkları şey tevil değildir, tahriftir. Buhari Rahimullah şöyle rivayet ediyor. El-Humeydi'den işittim, şöyle dedi. Biz İmam Şafii'nin yanındaydık. Birisi geldi ve bir mesele sordu. Dedi ki bu mesele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede şöyle hükmetmiştir. Adam peki sen ne diyorsun dedi. Bunun üzerine Şafii, Subhanallah beni kilisede mi gördün? Beni havrada mı gördün? Belimde zünnar mı gördün? Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hükmetti diyorum. Sen bana sen ne dersin diyorsun. Selefin sözlerinde bunun örnekleri çoktur. İttiba tevhid derslerinde de bunların bir kısmını görmüştük. Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 36. ayetinde iman etmiş bir erkek veya iman etmiş bir kadın için Allah ve Resulü hükmettiğinde başka bir seçenek, başka bir tercih hakkı yoktur buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ancak tabi olunur, akla aykırı olduğu gerekçesiyle terk edilemez. Zira gaybi meselelerin insanın hisleriyle ve akılla bilinmesi mümkün değildir. Bilakis ancak haberle bilinir. Nitekim İmam Malik Rahimullah'a Rahman arşa istiva etti ayetinde geçen istiva nasıldır diye sorulunca başını aşağı yukarı kaldırmış, ter basmış ve sonra şöyle demiştir. İstiva bilinmeyen bir şey değildir. Keyfiyeti ise yani onun şekli ise akılla anlaşılmaz. Buna iman etmek farz, bunun hakkında sormak ise bidattir. Senin de ancak bir bidatçı olduğunu görüyorum. Sonra onun meclisten kovulmasını emretmiştir. Bunun benzeri İmam Malik'in şeyhi Rebi'a bin Ebi Abdirrahman'dan da rivayet edilmiştir. O şöyle demiştir. İstiva bilinmeyen bir şey değildir. Yani lugatte bu kelimenin manası bilinir. Yükselmek ve yerleşmek demektir. Keyfiyeti makul değildir. Yani Allah'ın arş üzerine yükselip yerleşmesinin şeklini akıllarımızla idrak etmemiz mümkün değildir. Bu keyfiyetin akıllarla anlaşılmasından Allah münezzehtir, yücedir. Kitap ve sünnette gelen, kitap ve sünnetin görüşlerle, zevkler, keşifler, siyaset ve akılların öne geçirilmesi gerektiği ve bunun ehli sünnetin bir özelliği olduğuna dair kitap ve sünnette yine deliller gelmiştir. Şüphesiz Allah'ın ve Resulünün sözlerinin bunların dışında kalan, bunlara aykırı olan her şeyin önüne geçirilmesi gerekir. Araf suresi 3. ayetinde, Rabbinizden size indirilene uyun. Onun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın buyurulmuştur. Hucurat suresi ilk ayetinde de ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin buyurulmuştur. Kitap ve sünnet görüşlere, inançlara ve zevklerin üzerine hakimdir, hükmedicidir. Fakat bunun aksi söz konusu değildir. Yani görüşlerle, keşiflerle, inançlarla, zevklerle veya siyasetlerle kitap ve sünnet üzerine hükmedilemez. Rafi bin Hadic radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tarlaları ekime verir, onu üçte birle, dörtte birle ve belli bir miktar zahire ile kiraya verirdik. Bir gün bize amcalarımdan birisi gelerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi faydalı olan bir işten yasakladı. Ama Allah ve Resulüne itaat bizim için daha faydalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi tarlayı ekime vermekten, üçte bir, dörtte bir ve belirli bir miktar zahire ile kiraya vermekten yasakladı. Tarla sahibi onu kendisinin ekmesini veya ektirmesini emretti. Kiraya vermeyi veya bundan başkasını uygun görmedi. Nebi aleyhissalatü vesselam burada tarla o zamanlar için çok yaygın bir uygulama olan, belki halen daha uygulaması devam ediyor belki ama o zamanki Araplar içerisinde çok yaygın bir uygulama. Tarladan çıkan mahsulü, tarlayı mesela 3'e 4'e bölüyorlar. Şu kısımdan çıkan mahsul karşılığında tarlayı kiralıyor. Bunu yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama altınla, gümüşle yani parayla, nakitle kiralamada bir sıkıntı yok. Bunun caiz olduğu. Sahih-i Müslim'de ilgili babda bu musakat babında geliyor. Yani çıkacak ürün burada meçhuldür. Oradan çıkacak ürün belli bir bölgesi çizilmiş. Mahsul afete uğrar mı, uğramaz mı, güzel ürün verir mi, vermez mi? Bu meçhullükten dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir alışverişi, böyle bir kiralamayı yasaklamıştır. Ama nakit karşılığında, yani miktarı belli bir para, altın, gümüş gibi nakit karşılığında kiraya vermeyi izin vermiştir. Müslim bunu rivayet eder. Burada işte Rafi bin Hadic radıyallahu anh o zaman kendi ticaretlerine çok uygun olmasına rağmen Allah Resulü yasakladığı için buna derhal son verdiklerini aktarıyor. Selef ve imamlar kitap ve sünnete aykırı olan her görüşün atılması hususunda ittifak etmişlerdir. Bu ehli sünnetin ayrıcı bir alametidir. Kitap ve sünnet dışında hüccet, delil yoktur. Kişileri taklit etmek yasaklanmıştır. Delile tabi olmaya hırslı olmak ve buna özen göstermek gerekir. Dört mezhep imamı da kendilerinin taklit edilmesinden yasaklamışlardır. Kitap ve sünnete aykırı olan konularda kişileri taklit etmek, Allah'ın dışında veliler, dostlar edinmektir. Ebu Hanife, hadis sayı ise benim mezhebim odur demiştir. Yine, hiç kimsenin nereden aldığımızı bilmeden bizim görüşümüzü kabul etmesi helal değildir, der. İmam Malik, ben sadece bir insanım. Hata da ederim, isabet de ederim. O halde görüşüme bakınız. Bütün kitap ve sünnete uygun olanları kabul ediniz. Kitap ve sünnete uygun olmayan bütün görüşlerimi de terk ediniz, demiştir. Şafii, Müslümanlar kendisine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sünnet açıkça ulaşan kimsenin onu bırakıp da insanlardan birinin görüşünü alamayacağı hususunda icma etmişlerdir, demiştir. Yine size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi sahih olarak ulaşırsa onu alın ve benim görüşümü bırakın, terk edin, demiştir. İmam Ahmet, El-Evzai'nin görüşü, Malik'in görüşü ve Ebu Hanife'nin görüşü, bütün bunlar birer görüştür. Bana göre bunların hepsi birdir. Delil ancak rivayetlerde gelenlerdir, demiştir. İbn-i Teymiye Rahimullah, Mecmul Fetava'nın 13. cildinde şöyle der. Allah'ın onlara en büyük nimetlerinden birisi, kitap ve sünnete sarılmalarıdır. Sahabe ve onlara güzellikle uyan tabi'in arasında, üzerinde ittifak edilen esaslardan birisi, hiç kimsenin Kur'an'a aykırı olan görüşü, zevki, akli yorumu, kıyası ve vecdinin asla kabul edilmemesidir. Yine hadiste imamlıkta meşhur olan Şafii, Ahmet, İshak bin Rahuye, Ebu Ubeyd Kasım bin Selam ve diğer hadis imamları gibi imamların yolu ne haberi meselelerde, ne dini konularda, ne usulde ve ne de ayrıntı meselelerinde sahih hadislerden hiçbirini reddetmemeleridir. Onlar kıyasa, akla veya mücerret olarak Kur'an'ın zahirine aykırı olduğu zannıyla asla sahih hadisi reddetmezler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başkası için mutlak itaat ve tam ittiba söz konusu değildir. Yani bu mutlak itaat ve tam ittiba Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan başkasına caiz değildir. Allah azze ve celle az önce zikrettiğimiz Araf suresi 3. ayetinde sen Rabbinden indirilerine uy, siz Rabbinizden indirilerine uyun, başka dostlar edinip de onlara uymayın diye bunu yasaklamıştır. Helal kıldığını helal sayma, haram kıldığını haram sayma bakımından Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına tabi olmak, bidat olarak çıkardığı şeylere uymak ve inkar ettiklerini inkar etmek, o kimseyi Allah'ın dışında bir veli ve Rab edinmektir. Tevbe suresi 31. ayetinde, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini kendilerine Rab edinmişlerdir, buyurmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışında, görüşleri ve fiilleri adına dostluk ve düşmanlık yapmak için şahıslar belirlemek ve onların yoluna davet etmekten sakındırılmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme uygun oldukları konular dışında alimlere ve onların dışındaki kimselere tabi olunamaz. Bu caiz değildir. İbn-i Teymiye şöyle der. Kim olursa olsun bir kimseyi belirleyerek görüş ve fiilde ona uymak için dostluk ve düşmanlık eden kimse dinlerini parçalayan ve fırka fırka olan kimselerdendir. Böylece Rum suresi 32. ayetine vurgu yapar. Yine hiç kimsenin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışında bir şahsı ümmet için belirleyip onun yoluna davet etmesi, onun adına dostluk ve düşmanlık yapması söz konusu olamaz. Ümmet böyle bir şeyde birleşmez. Bilakis bu, kendilerine bir şahıs veya görüş belirleyip ümmetin arasına ayıran, bu görüş üzerine dostluk yapan veya bu nispet adına düşmanlık yapan bidat ehlinin işidir. Hiç kimsenin görüşünü, fiilini, yolunu veya hükmünü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, fiili, yolu ve hükmünün önüne geçirmemek ehl-i sünnetin esaslarındandır. Alimlerin ya da başka kimselerden olsun fark etmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dışında şahıslar belirleyip onlara tabi olmak konusunda dostluk ve düşmanlık kurmak veya onların yoluna çağırmak bidat ehlinin alametlerindendir. Yani muayyen bir şahıs belirleyip işte kadirilik misal, rufailik veya Hanefilik, Şafiilik, Hanbelilik gibi muayyen bir şahsa bağlanmak bu bidat ehlinin alametidir. Ehli sünnetin kesinlikle böyle bir taraftarlığı, böyle bir taassupluğu olamaz. Ehli sünnet sadece Allah ve Resulü için dostluk kurar. Yolunu buna göre belirler. Ali radıyallahu anh şayet din rey ile, şahsi görüş ile olsaydı elbette meslerin altını meshetmek, üzerini meshetmekten daha uygun olurdu. Fakat ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin meslerinin üzerini meshettiğini gördüm demiştir. Bu Ali radıyallahu anh gibi sahabeden birisi dahi olsa kişisel görüşlerle hükmetmeyi terk ettiklerinin bir delilidir. Aynısı Ömer radıyallahu anh'den de rivayet edilir. O şöyle der, rey ehli yani dinde görüşleriyle hükmedenler sünnetin düşmanlarıdırlar. Onlardan uzak durun. Şayet din rey ile olsaydı, şahsi görüşle olsaydı meslerin altını meshetmek, üzerini meshetmekten daha uygun olurdu. Fakat ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın meslerin üzerini meshettiğini gördüm diyor. Yani kıyasa aykırı olmasına rağmen, akla aykırı olmasına rağmen sünnete tabi olmak gerektiğini, reyi terk etmek gerektiğini gösteriyor. Ebu Bekir el-Huzeli şöyle demiştir. Eş-Şabi dedi ki, Murat kabilesinden bir adamın Şureyh'e gelerek şöyle dediğine şahit oldum. Ey Ebu Ümeyye, parmakların diyeti nedir? Şureyh onar onardır dedi. Adam, Subhanallah, şu ikisi eşit midir? Bu sırada serçe parmağıyla baş parmağını bir araya getirmişti şu şekilde. Şureyh dedi ki, ya Subhanallah, kulağınla elin eşit midir? Kulağını saç, şapka ve sarık örter. Ona yarım diyet gerekir. Elde de yarım diyet gerekir. Sana yazıklar olsun. Muhakkak ki sünnet sizin kıyasınızı geçmiştir. Tabi olun, bidat çıkarmayın. Şüphesiz sen rivayetleri kabul ettiğin sürece sapıtmazsın. Yani kıyasa göre adam mesela onar onar olmasını, yani nasıl olur bu parmakla bu parmak eşit mi diyor. O da diyor ki kulakla el eşit mi diyor. Ama ikisine de yarım diyet. Yani din böyle gelmiştir. Tabi ol, kıyastan uzak dur diyor. Ebu Bekir dedi ki, sonra Eş-Şabi bana şöyle dedi. Ey Huzeli, şayet sizin ahnefiniz, yani en akıllı olanınız ve beşiğindeki şu bebek öldürülse bunların diyeti bir olur mu? Ben evet dedim. O da peki kıyas nerede dedi. Kıyasın yeri ne? Yani beşikteki bebekle en akıllı kimse ikisinin diyeti de bir mi? Bir. O zaman kıyas nerede? Sünnet görüşlerin tartılacağı ölçüdür. Sünnete aykırı olan şeylerin terk edilmesi gerekir. Kitap ve sünnete aykırı konular üzerine yazılmış kitaplardan da sakınmak gerekir ve bu en önemli nasihatlerden birisidir. Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah'a ve Resulüne inanmanız, onun dinine yardım etmeniz, onu yüceltmeniz için. Fetih Suresi 9. ayet. Bu ayette Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmek ve onu yüceltmenin gerektiği zikredilmiştir. Onun sözlerine ve fiillerine saygı göstermek ve onun sünnetini yüceltmek de yine buna dahildir. Kim Allah'ın alametlerine saygılı davranırsa bu kalplerin takvasındandır buyurmuştur. Hac suresi 32. ayetinde. Bu ayetin gereği olarak sünneti yüceltmek ve ona saygı göstermek daha öncelikli ve daha uygundur. Sahabeler sünneti yüceltmiş, ona muhalefet edenlere veya ona karşı hafife alıcı tavır sergileyenlere sert davranmışlardır. Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anh, hedefe taş atan birini gördü ve ona şöyle dedi. Taş atma, zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taş atmaktan yasakladı veya taş atmayı çirkin gördü ve şöyle buyurdu. Şüphesiz bu av avlamaz, düşmanı yaralamaz. Lakin diş kırar ve göz çıkarır. Sonra o adamı yine taş atarken görünce şöyle dedi. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taş atmaktan yasakladığını veya taş atmayı çirkin gördüğünü söylüyorum. Sense taş atıyorsun. Seninle artık konuşmayacağım. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. Salim bin Abdillah, babası Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Kadınlarınızı sizden izin istedikleri zaman mescitlere gitmekten yasaklamayın. Bilal bin Abdillah, Allah'a yemin olsun onları yasaklayacağız dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Ömer ona dönüp daha önce hiç duymadığım bir şekilde sövdü ve şöyle dedi. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne haber veriyorum. Sen ise vallahi onları yasaklayacağız diyorsun. Bunu Müslim rivayet eder. Ubade bin Samit radıyallahu anh şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki dirhem karşılığında bir dirhem değişmeyi yasakladı. Birisi elden ele olduğu zaman ben bunda sakınca görmüyorum dedi. Bunun üzerine Ubade radıyallahu anh, ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum, sen ise ben bunda sakınca görmüyorum diyorsun. Vallahi artık seninle aynı çatı altında durmam. Bunu Darimi Sünen'inde rivayet etmiştir. Sünnetle amel etmeyi terk edene selef sert davranmıştır. Peki ya ona itiraz eden, sünnetin delaletini, delil oluşunu iptal etmek için düşük gerekçeler sunanın durumu nasıl olur? Evet, Allah Azze ve Celle Nur Suresi 63. ayetinde onun emrine, yani Allah Resulü'nün emrine muhalif davrananlar başlarına bir belanın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar buyurmuştur. Kitap ve sünnete aklı ve kıyasıyla veya kişilerin görüşleri ve fiilleriyle karşı çıkana sert davranmak gerekir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Huzeyl kabilesinden iki kadın vuruşmuşlardı, yani kavga etmişlerdi. Onlardan biri diğerine taş atmış ve hem onu hem de karnındaki çocuğu öldürmüştü. Davalaşmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ceninin diyeti olarak bir köle veya cariye vermesine, ölen kadının diyetini de öldüren kadının ailesi tarafından ödenmesine hükmetti. Öldürülen kadının mirasını oğluna ve onunla birlikte olanlara verdi. Hamer bin Nabiga el-Huzeli, ey Allah'ın Resulü, içmeyen, yemeyen, konuşmayan ve sesi çıkmayan bir ceninin diyetini nasıl ödeyeyim? Çünkü bunlar heder sayılır dedi. Yani bu boşa gitmiştir. Yani bundan dolayı diyet ödenmez demek istedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hamel'in özenle seçilmiş sözlerle şiir gibi konuşmasından dolayı bu adam kahinlerin kardeşlerindendir buyurdu. Yani kendisinin sünnetine bu şekilde yorum yapana karşı bu ifadeyi kullanmıştır. İbn Abbas radıyallahu anh'a insanlara hacda temettu yapmalarını emredince birisi itiraz ederek şöyle dedi. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh'a temettu haccından yasaklıyorlardı. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh'a görüyorum ki helak olacaklar. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi diyorum. O ise Ebu Bekir ve Ömer yasakladı diyor. Evet, bunu Ahmet bin Hanbel Müsned'inde rivayet etmiş. Ahmet Şakir tahkikinde sahih olduğunu söylemiştir. Ayrıca Ziyaül Makdisi El-Muhtare'de, İbn Abdilber Cami-ü Beyanil İlim'de, Hatip El-Fakih Vel-Mütefakkih'de, İbn Hazm'da Haccetül Veda'da rivayet ederler bunu. İbn Ömer radıyallahu anh insanlara temettü haccını emrederdi. Bazı insanlar Ömer radıyallahu anh'ın uygulamasını öne sürerek itirazı çoğaltınca İbn Ömer radıyallahu anh onlara şöyle dedi. Allah'ın kitabı mı uyulmaya daha layık yoksa Ömer mi? Evet, bunu Beyhaki Sünen'inde sahip-i isnatla rivayet eder. İbn Abdilber El-İstizkar'da ve Et-Temhid'de, İbn Hazm da El-İhkam'da rivayet etmişlerdir. İbn Abbas radıyallahu anh'a parmakların diyeti hakkında, parmakların diyeti onar onardır dedi. Mervan bin el-Hakem ona birini göndererek, parmaklar hakkında onar onar diyete mi fetva veriyorsun? Halbuki sana Ömer radıyallahu anh'ın parmakların diyeti hakkında senin sözüne aksi fetvası ulaşmıştır dedi. Bunun üzerine İbn Abbas radıyallahu anh şöyle dedi. Allah Ömer'e rahmet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü Ömer radıyallahu anh'ın sözünden uyulmaya daha layıktır. Bunu Beyhaki Sünenül Kübra'da rivayet etmiş. Elbani İrvaül Galli'de sahih olduğunu belirtmiştir. Evet. Katade anlatıyor. İbn-i Seyir'in bir adama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet etti. Adam falan kimse şöyle diyor dedi. Bunun üzerine İbn-i Seyir'in sana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyorum. Sen ise falan ve filan şöyle dedi diyorsun. Bir daha benimle konuşma demiştir. Bunu Darimi Sünen'inde rivayet etmiştir. Kitap ve sünnete itiraz edeni sakındırmak için ondan ayrılmak, yani ona küsüp darılmak meşrudur. Kitap ve sünnete kişilerin görüşleriyle itiraz etmek helak olma sebebidir. Sahabe ve tabi'in, yani bu ümmetin selefi, sünnete ittiba etme konusunda şiddetli hırs göstermişlerdir. Evet, sohbetin başında zikrettiğimiz maddeye geldik. 8. madde, sünnetin esaslarından birini dahi terk eden ehli sünnet olamaz. Sünnetin gereklerinden olan tek bir hasleti bile terk eden, ona iman edip de kabul etmeyen onun ehlinden olamaz. Mesela bunlardan bazıları, kadere hayrı ve şerri ile iman etmektir. Bu konudaki hadisleri tasdik edip onlara inanmak gerekir. Bu Bu konuda niçin ve nasıl diye sorulmaz. Çünkü ona iman ve tasdik ancak budur. Yani iman etmek niçin ve nasıl diye sormadan teslim olmaktır. İmam Ahmet bu şekilde 8. maddeyi zikrediyor. Berbahari diyor ki, sünnet hasletlerini kendisinde topladığı bilinmedikçe hiç kimse için falan kimse sünnet ashabındandır. Yani falan kimse ehli sünnettir denilmesi helal olmaz. Bütün sünnetleri kendisinde toplamadıkça ona sünnet ashabındandır denilemez. İmam Ahmet ve el-Berbehari'nin sözlerine göre sünnet kelimesi sadece bir kısım sünnetlere uyan kimse hakkında değil. Ancak bütün temel esasları bir araya getiren kimse hakkında kullanılır. Yani akidevi sünnetleri bir araya getiren kimse hakkında kullanılır. İmam Ahmet'in bu risalesi işte bu sünnet esaslarını içermektedir. İbn-i Teymiye şöyle der. Kişinin heva ehlinden sayılmasına sebep olan bidat, sünnet alimlerinin katında kitap ve sünnete aykırı olmasıyla meşhur olan haricilik, rafizilik, kaderilik ve mürciyelik bidatleri gibi bidatlerdir. Yine şöyle der. Burada şunun da bilinmesi gerekir ki, usulü din ve kelamda şahıslara bağlı zümreler farklı derecededirler. Bunlar arasında birçok usul konusunda sünnete muhalefet etmiş olanlar vardır. Sadece ince bir takım meselelerde sünnete muhalefet edenler vardır. Bir de sünneti kendisinden daha fazla terk etmiş olanları reddetmiş olanlar vardır ki bunlar yani eşariler gibi reddettikleri batıl ve söyledikleri hak hususlarda övülürler. Fakat bunlar diğer taraftan bir takım hak unsurları red ve inkar, batıl hususları da kabul ve ifade etmek suretiyle bu redlerinde adalet ve itidal ölçülerini aşmış, büyük bir bidati ondan biraz daha hafif bir bidatle, bir batılı ondan biraz daha hafif bir batılla reddetmişlerdir. İşte bu durum ehli sünnet ve cemaate mensup kelamcıların birçoğunda görülmektedir. Yani kendilerini sünnete nispet eden Eş'ari ve Maturidi gibi kelamcılarda görülmektedir. Onlar Allah Azze ve Celle'nin sıfatları inkar edilmesin diye bidat olan yorumlarla bu sıfatları yorumlamışlardır. Böyleleri ortaya koydukları bidati Müslümanların cemaatini parçalayan ve ona göre dost edinip ona göre düşman bildikleri bir görüş haline getirmedikleri takdirde bu bir hata kabilindendir. Ve Allah Subhanehu ve Teala böyle durumlarda müminlerin hatalarını bağışlar. Ama fırka olup ayrılmışlarsa ve kendileri gibi inanmayanları bozuk akide sahibi olmakla suçluyorlarsa günümüzdeki Maturidi ve Eş'ariler gibi bunlar şüphesiz kendilerine dostluk gösterilmeyecek olan husumet gösterilecek fırkalardandır. Bu ümmetin selefi ve imamlarından birçoğu böyle durumlara düşmüştür. Yani hata türünden şeylere. Onların bir içtihat neticesinde ileri sürdükleri bir takım görüşleri vardır ve bunlar kitap ve sünnette sabit olan esaslara aykırıdır. Ama kendilerine uyanları dost bilen, muhalif kalanlara düşmanlık besleyenlerle Müslüman cemaatin arasına ayrılık sokan içtihat ve görüşe dayalı meselelerde kendisiyle uyuşanları değil de muhalif kalanları kafirlik ve fasıklıkla itham eden, yine kendilerine uyanlarla değil de muhalifleriyle savaşmayı dahi helal sayanların durumu farklıdır. İşte bunlar tefrika, ayrılık ve ihtilaf ehli kimselerdir. Yani kitap ve sünnetten bir delille değil de kişilerin görüşlerine göre bir dostluk, düşmanlık belirleyip buna göre insanlara ayrım gözetenler, bunlar iftirak ehli, bidat ehli kimselerdir. Şatibi şöyle demiştir. Bu gruplar dinde külli, temel konularda fırkayı naciyeye aykırı davranmalarından, ehli sünnete aykırı davranmalarından dolayı ayrı bir grup oluşturmaktadırlar. Yoksa dinde teferruatta, ayrıntılarda aykırı davranmaktan dolayı ayrı bir grup olmazlar. Zira teferruatla ilgili meselelerdeki aykırılık sebebiyle ayrı bir grup oluşmaz. Ayrı bir grup külli meselelerdeki aykırılıktan meydana gelir. Cüz'i meselelerin çokluğu külli kayde yerine geçer. Bazen cüz'i meselelerin, yani cüz'i mesele derken bunlar usulcüler genelde şeyi kastediyorlar. Yani akidevi meselelerin yanında fıkhi meseleleri, ameli meseleleri kastediyorlar. Eğer ameli meselede sünnetlere muhalefet çoksa bu da bir külli kaide, akidevi bir esas yerine geçer ve buradaki aykırılık da o kimsenin bidat ehli olmasına sebep olur. Mezhep mensuplarının yaptıkları gibi. Yani onlar o kadar çok meselede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet etmişlerdir ki ve bu konuda bunu bir ölçü belirlemişlerdir. Yani illaki bir imamın, alimin onayı gerekir. Alimlere tasdik ettirmek gerekir. Şimdi tabi Useyminciler mezhebi, Binbazcılar mezhebi, Elbanciler mezhebi, Ebu Muazcılar mezhebi, Ebu Saidciler mezhebi vesaire vesaire. Bunların hepsi mümkün. Yani bu sadece Hanefilere, Şafilere, Maturidilere, bunlara has bir ayrım değil. Bir kimse herhangi bir beşeri kim olursa olsun kendisine imam gibi belirleyip de onun namına dostluk ve düşmanlık yapıyorsa bu helak olmuş bir kimsedir. Yani ehl-i sünnetten fersa fersa sapmış, ehl-i sünnet vel cemaatin dışına çıkmış bir kimsedir. Düşmanlık ve dostluk sadece Allah ve Resul adına yapılır. Ölçü bu olmalıdır. Cüz'i meselelerin çokluğu dedik, külli bir kayda yerine geçer. Bidat işleyen bir kimsenin cüz'i meselelerde, ayrıntılarda yaptığı bidatler çoğalınca dinin pek çok meselesine karşı çıkmış gibi olur. Bu aynı zamanda külli kaydede karşı çıkmak olur. Tek bir cüz'i meselede ise durum böyle değildir. Bidatçiden cüz'i bir şey meydana gelmesi onun için sürçme ve ufak bir kusur sayılır. Şimdi birçok kimse şunu sorarlar. Yani İbn Hazm, İbn Hacer, Nevevi ve buna benzer alimler. Bu alimlerin sünnete muhalif oldukları yerler var. Bunlar neden bidatçı sayılmıyor? Da halen ehl-i sünnet sayılıyor. Ehl-i hadis kimselerdir bunlar. Niye ehl-i sünnet sayılıyor hala? İşte bunlar şöyle ayrılır. Mesela bir kimse kendisine yol olarak sadece Kur'an ve sünneti belirlemiş de, yani Kur'an ve sünnet delilini her şeyin önüne geçirmiş de, bu konuda hata etmişse bununki bir sürçme sayılır. Bu bidat ehlinden sayılmaz. Hatasız kimse yoktur. Ama bir kimse sünnetin dışında bir şeyi esas kabul etmiş de, mesela kendisine eşariliği kabul etmiş, maturidiliği kabul etmiş, kelamcıların yolunu kabul etmiş, felsefecilerin yolunu metod olarak kabul etmiş ise, bu isabet etse dahi, her bütün konularda isabet etse dahi bu bidat ehlidir. Bütün konularda isabet etmiş olsa dahi bu bidat ehlidir. Yani iş menheç meselesidir. Menheç olarak kim Kur'an ve sünneti her şeyin önünde kabul ediyorsa o ehl-i sünnettir. Hatalar olabilir. Ama kim Kur'an ve sünnet dışında kendisine menheç belirlemişse, mesela kıyas, kıyası delil kabul etmiş, felsefeciliği, aklı, kelamı delil kabul etmişse, isterse bütün konularda isabet etsin. O kimse bidat ehlidir. Evet, bidatın kayıtlayıcı sınırı sünnet alimleri katında kitap ve sünnete muhalif olmakla meşhur olan meselelerdir. Kitap ve sünnete muhalif oluşu gizli kalan, anlamı kapalı olan ve onun bir muhalefet olduğuna dair bir delil getirmenin zor olduğu meselelerden dolayı böyle bir bidati işleyen kimseye bidat ehli muamelesi yapılmaz. Bir meselenin kitap ve sünnete muhalif olduğunun açıklanması ve bunun meşhur olup olmaması konusunda alimlere müracaat edilir. Bu konu ilim talebelerine ve yarım hocalara bırakılamaz. Bir mesele hakkında bidat olduğuna hükmetmek şehvetle, hırsla ve tahminle yapılamaz. Sünnet dairesinden çıkmak ancak ehl-i sünnetin isimler ve sıfatlar, iman, kader, sahabeler, iyiliği emir, kötülüğü yasaklama ve benzer konulardaki esaslar gibi dinde temel bir esasa muhalefet etmekle olur. İtikadının düzgün olduğu bilinen kimselerde meydana gelen sürçmeler ve küçük hatalar bu konu için dostluk ve düşmanlık yapmak gerektiğine inanmadığı sürece sahibini bidat ve heva ehlinden saymayı gerektirmez. Evet, Allah izin verirse bir sonraki dersimizde kadere iman meselesini işlemeye çalışacağız. Bu esas 8. madde içerisinde kadere imanın da ehl-i sünnet esaslarından olduğu geçmişti. Bu sebeple kadere iman meselesini oldukça uzun bir mesele. Bir sonraki dersimizde işlemeye çalışalım. Buraya kadar anlaşılmayan sormak istediğiniz bir mevzu var mı?
Hocam, buyurun. Şimdi mesela Ahmet Günanbel gibi ehl-i sünnet imamlar şu an günümüzde de var mesela tevhid anlatan, tevhidle sürekli içi olan ama bunların da hataları var.
Evet.
Bu imamlara nasıl bakacağız yani? Yani günümüzde aynı şekilde aynı olan imamlar var yani. Yani yolun selef olduğunu söyleyen hiçbir şeye bağlı değil. Sadece Kur'an ve sünnet anlatıyorlar ama
şimdi
video gibi bidatları var veya şu var mı? Bunun
bu menheç meselesi. Bu menheç meselesi. Mesela menhecinde sadece Kur'an ve sünnet diyenler, Kur'an ve sünnet dışında delil kabul etmeyenler ehl-i sünnettir. Bunlar hata yapmış olabilirler. Hatta bidat de işlemiş olabilirler. Birkaç bidat sebebiyle bunlar bidat ehli sayılmaz. O konuda kendisine hüccet ulaştırılır, delil ikame edilir vesaire vesaire. Ama bazıları vardır ki mesela bugün insanlar işte Ebu Zerha, Abdullah Yolcu, Ebu Enes, Ebu Erva, bunun gibi isimleri ehli sünnet zannederler. Selefi zannederler. Halbuki bu isimler kendilerine menheç olarak Kur'an ve sünnetin dışında bir takım yollar belirlemiş kimselerdir. Alimlerin görüşlerini aynı kitap ve sünnet gibi delil almış kimselerdir. Kıyası delil almış kimselerdir. Dolayısıyla bunların bidati külli bir meseledir. Bunlar mesela videonun haram olduğunu kabul etmezler. Videonun haram olduğunu kabul etmezler yorumlarıyla, akli yorumlarla Allah Resulü'nün sünnetini iptal etmişlerdir. Bunu haramlıktan çıkarmışlardır, helal olduğunu iddia etmişlerdir ve bu konuda alimlere tabi olmuşlardır. Alimlerin sözünü din edinmişlerdir. Yani haramı helal saymada alimlere tabi olmuşlardır. Ne Kur'an'dan ne sünnetten bir delilleri yoktur bu konuda. Bunun gibi daha nice meseleler var. Sadece bununla sınırlı değil. Ama diğer bazıları vardır ki bu haramdır ama işte biz kaçınamıyoruz gibi kendilerini bu konuda işte mazeretini söyleyen kimseler de var. Biz bunları bir bidat ehli saymayız. Ama menhec olarak der ki Kur'an ve sünnet her şeyden öncedir. Hocam,
ben de onun soruyu sormuş, cevabını almıştım ama konumuzla alakalı olarak arkadaşlarımızın ifade eder. Bu açıda bir daha sorayım. Şimdi ehl-i sünnetin Kur'an ve sünnet dışında dinde hüküm koyan başka bir akidesi, inancı yok.
Evet.
Ama hem fikiriz. Burada kıyası şer'i yönetimlerde, şeriat mahkemelerinin kullanılmasının durumu nedir?
Şimdi mahkemelerde kullanılması ancak zaruret halinde söz konusu olur. Yani kıyas, mesela İmam Şafii gibi, kıyastan belki ilk bahseden eserlerde, İmam Şafii'nin Erisalesi gibi eserlerde, İmam Şafii der ki, kıyas içtihattan, içtihat kıyastan ibarettir der. Yani kıyas esasında içtihadın malzemelerinden birisidir. İçtihat ise dinde hüccet değildir, delil değildir. Yani rey dinde hüccet değildir. Şimdi mahkemelerdeki duruma gelince, mesela mahkemelerde kadı kendisine arz edilen davalarda Kur'an ve sünnetten kendisine ulaşanlarla hükmeder. Bunlar da bulamazsa seleften gelen daha önce verilmiş bir fetva var mı? Bunlara bakar. Şayet bunu da bulamazsa kıyas yapar. Fakat bu kıyas dine yeni bir hüküm eklemez. Yani ne bir haramı helal yapar ne bir helali haram yapar. Haram helal olmaz, helal haram olmaz. Mahkemelerdeki durum böyledir. İşte ancak zaruret anındadır kıyas dedikleri mesele budur. Aynı su bulununca teyemmüm bozulur meselesinde olduğu gibi. Veya kıyas domuz eti yemek gibidir. Kıyas domuz eti yemek gibidir. Mecbur kalınca insan yiyebilir. Ama bu domuz etinin helal olduğu anlamına gelmez. Ancak zaruret anındadır kıyas. Hüccet değildir. Cümlemize.
Bir de şehvet, heva ehli ve yani hevaya tabi olanlar ve şehvetlerine tabi olanlar, bu ne demektir?
Aleykümselam ve rahmetullah. Heva ile şehvet benzer şeylerdir. Şehvet kişinin nefsani hırslarını ifade eder. Hırsları sebebiyle bu nefsani, nefsinin arzuları sebebiyle. Mesela nefsi neyi arzular? Zenginliği, makamı, kadını, mülkü, artık neyse insanlar yanında bir mertebe edinmeyi. Bunların hepsi şehvet, nefsin şehvetleri kapsamındadır. Heva ise daha geniş bir tabir. Heva, Kur'an ve sünnete aykırı olan bütün istekleridir. Yani Kur'an ve sünnete aykırı olan her şey heva diye nitelenir. Kişisel görüşler, reyler, içtihatlar da Kur'an ve sünnete aykırı olduğu zaman heva adını alırlar.
Hocam bir de Likayim'in yanılmıyorsam Kıyas diye bir kitabı var.
Evet.
Burada övüyor mu, reddediyor?
Şimdi İbn-i Kayyım Rahimullah İlamul Muvakkiyin adlı eserinde kıyası savunanların delilleri, kıyası reddedenlerin delilleri diye hepsinin delillerini teker teker zikreder. İbn-i Kayyım'ın Kıyas diye bir kitabı yok. Yani Polen Yayın Evi onu müstakil bir kitap olarak çıkarmış. Ayrı bir risale olarak. Sonunda şöyle bağlar İbn-i Kayyım İlamul Muvakkiyin'de. Ne kıyas ne zayıf ve uydurma hadisler dinden değildir. Kıyas sebebiyle nice sünnetler terk edilmedi mi der. Yani kıyasın bu ümmete ancak şer getirdiğini söyler. Yani iki tarafın delillerini de zikreder. Son olarak yani ikisi de dinden değildir der. Yani zayıf hadiste.
İttifak ettiğine doğru da isabet ettiğini söyleyebilir miyiz?
Dinden olmaması konusunda mı?
Dinde mesela bazı meseleler hükmü verirken bu konuda sayı hadisi bulamadığı zaman
bu şer sebebi olmuştur. Yani sayı hadis bulamadıkları zaman işte reyle hüküm vereceğini zayıf hadisle fetva vermiş bazıları. İmam Malik'ten, Ebu Hanife'den falan böyle nakiller naklederler. Onlar zayıf hadiste hükmetmeyi şahsi görüşe tercih ederlerdi diye. Bunun hiçbir farkı yok. Orada eğer delil yoksa susmak gerekir. Çünkü zayıf hadisle hüküm verildiğinde aynı reyle hüküm vermek gibi bu. Ama zayıf hadise dayandığı için bu dinlenmiş gibi algılanıyor. Belki daha tehlikeli, daha kötü. Ahmet bin Hanbel zayıf hadisi caiz görmez hükümde. O sadece şöyle diyor. Biz diyor hükümlerle ilgili konularda şiddetli davranırdık ama amellerin faziletleri konusuna gelince biraz gevşek davranırdık der. Yani ravi zinciri incelemesinde. Bunda gevşek davranırdık der. Bu zayıf hadisle amel edilmesi caiz gördüğü anlamda değil. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve etubu ileyke.